Ayrım 15.
Sayfa 148. Bu istisnai durum bireylerden birinin adil bir süreyi kullanmış ama diğerinin kullanmamış olması halidir. Bu durumda ikisi de hayatlarının uzamasını aynı şekilde istiyorlarsa da biri adil bir süreyi kullanmış ama diğeri kullanmamıştır. Dolayısıyla her iki adayın da yaşama arzular açısından ve devam edebileceği halde hayatlarının kesintiye uğraması haksızlığına uğruyor olmaları açısından aynı durumda olmalarına karşılık yalnızca biri diğerinin elde ettiği bir kazanım olan adil bir süreyi kullanmaktan yoksun bırakılma haksızlığına fazladan uğrayacaktır. Bazen çok ileri yaşlara kadar yaşamanın bir talihsizlik olduğu söylenirse de bu, ileri yaşlara kadar yaşamamak kadar büyük bir talihsizlik değildir. İstemediğiniz halde yaşlanma talihsizliği, istediğiniz halde yaşlanmama talihsizliğinin yarısı bile değildir. Adil süre tezinin özünü oluşturan gerçek işte budur. Öyle ki, yaşlılık karşıtı görüşün savunduğu gibi, yaşamaya devam etmek isteyen her insanın önündeki yaşanmamış ömrün uzunluğu ne olursa olsun aynı değerde olabileceği doğru olsa da kimin vaktinden önce ölmesinin daha büyük haksızlık olacağı sorusu önemli olabilir. Adil süre görüşü, adil bir süreyi kullanmamış birine, bunu kullanmış biri lehine yapılan haksızlığın, aksi durumdakinden çok daha büyük olduğu gerçeğine dikkat çeker. Yalnızca bu yönden fark gösteren adaylar arasında seçim yapmamızı gerektiren ve ender rastlamayı umduğumuz vakalarda olabildiğince çok insana adil bir süre yaşama şansı vermeyi seçmek zorunda olmamızın nedeni budur. Üçüncü kişilerin, arkadaşların, akrabaların ve bireyin yükümlülüğünde bulunan insanların isteklerinin bir bireye hangi ahlaksal avantajları verebileceğini tartışmadan önce, az önce yeniden doğruladığımız ilkeye karşı çıkan başka bir tezi tartışmalıyız. B. Yaşanmaya değer hayatlar. Hayatın niteliğinin kimin kurtarılacağına karar vermeye yarayan bir yöntem olarak ortaya çıktığı daha alışılagelmiş durumlar, kurtarılmaya dönük rekabetin çok kötü bir hayat yaşandığını düşündüğümüz bireyle görünüşte doyurucu bir hayatı olan bildik aile figürü arasında geçtiği durumlardır. Jonathan Glover bu özel ikilemi tartışırken sorunu şöyle görüyor. Bazı insanların hayatının yaşanmaya değmeyecek kadar korkunç olduğunu kabul edersek, bir hayatın yaşanmaya değer ama normalden daha az değer olabileceğini, buna bitişik gri bir alanın var olduğunu yaslamak zordur. Hayatı yaşanmaya değmeyen birine hayat kurtarmada öncelik tanımak elbette ki anlamsız olacaktır. Ama yine de seçim yaparken birinin azıcık daha kötü durumda olmasından etkilenmiş olmayı reddediyorsak, yapay ve keskin bir hat çizmeksizin bunu kabul etmek olanaksızdır. Birinci bölümde bir insanın kendi hayatını sürdürmenin ne kadar istenecek bir şey olduğu konusundaki kendi değerlendirmesine esas almanın önemli nedenleri olduğunu tartışmıştım. Yaşçılık karşıtı tezde gücünün çoğunu bu görüşten alır. Yani yaşamak isteyen birine yaşamak istemesi gerektiğini düşünmesek bile hayat kurtarmada öncelik tanımamız anlamsız değildir. Daha önce tartıştığımız vakalarda yani bireye danışamadığımız ama insanlığın onların şiddetli ve şifasız acılarına ölümle son vermemizi gerektirdiği durumlarda elbette öyle yapmamız gerekir. Bu kişilerin hayatını korumaya devam etmenin anlamsızlığı açıkça bellidir. Öte yandan karar vermesi ne kadar zor olsa da birinin ölmesinin daha iyi olmadığına karar verirsek ya da o kişi yaşamak istiyorsa o zaman her iki durumda da bu hayatın karşısında bir başkasınınkinin bulunması bir şeyi değiştirmemelidir. O kişinin ölmesi gerektiği sonucuna varamıyorsak, sırf onun karşısında ölmemesi gerektiği kesinlikle belli olan başka bir kişi var diye onu öldüremeyiz. Düşünün ki biri bir uçurumdan düşerek ağır yaralanmıştır ve can çekişmektedir. Bu kişinin eğer kurtarılırsa boyundan aşağı tüm vücudunun felçli kalacağını biliyoruz ama çok kötü bir hayat sürecek de olsa onun ölmesinin daha iyi olacağı sonucuna varamayız. Onun ne öldürülmesini ne de ölüme bırakılmasını mazur göremeyiz. Ama diyelim ki kurtarma işi riskli olacaktır ve sağlıklı ve mutlu biri olan kurtarıcının ölmesi gibi bir tehlikeyi de yanında getirmektedir. Bu durumda kurtarıcının hayatı kurbanınki ile karşı karşıyadır. Buna dayanarak bu kişinin kurtarmaya değer olmadığı sonucuna varabilir miyiz? O sağlıklı kurtarıcının hayatını bu kişiyi değil de daha az yaralanmış başka bir kazazedeyi kurtarmak için tehlikeye atmak doğru mudur? Bu kişiyi kurtarmaktansa hafif yaralı kazazedeyi kurtarmayı mı tercih etmeliyiz? Bunlar zor kararlardır. Ama ben bu yaralının kurtarma işleminin riskli olması nedeniyle birdenbire kurtarılmaya değmez hale gelmeyeceğini düşünüyorum. Kazadan göreceği zarar ne olursa olsun. Ayrıca bu kişinin sağ kalma olasılığı daha düşük olmadıkça yarası daha hafif olan başka birine göre kurtarmaya daha az değecek biri olmadığını da düşünüyorum. İnsanlar arasında buna dayanarak seçim yapmak, beklenen yaşam süresini bireysel değerin ölçüsü olarak kullanmaktan daha kötüdür. Çünkü hayata ağır derecede sakatlanmış insanlar bile kendi hayatını elinde tutmak istediği, yaşamak isteyeceği zevkleri ve olayları ona getirecek ve tümüyle yitirilmesi, her hayatın yitirilmesi kadar büyük bir trajedi olacak bir serüven olarak görebilir. C. Bağımlı yakınlarla ve arkadaşlarla ilgili ahlaksal avantaj. Hayatı tehlikede olan iki kişi varsa ve biz kurtarmak üzere bunlardan yalnızca birini seçmek zorundaysak, onlara bağımlı durumdaki insanların sayısına çok önem verilir. Bütün diğer koşullar aynıysa ama birinin ailesi yokken diğeri birden çok küçük çocuğun annesi ise, bunlar arasında rastgele bir karara varmanın yanlışlığını savunmakta güçlük çekmeyiz. Bu kadının yükümlülüğü altındaki çocuklardan haberdar olduğumuz halde, rastgele seçimden vazgeçmeyi reddetmek, kurtarılacak kişinin o olmaması halinde çocukların düşeceği sefaletten kaçınmaya hiç önem vermemek demektir. Müdahaleciliğin sakıncalarını çocukların uğrayacağı büyük zararlardan öncelikli kılmak tamamen mantık dışıdır. Özellikle de bununla ilintili başlıca sakıncalardan birinin olağandan daha zayıf göründüğü böyle bir durumda. Müdahalecilik karşıtı tezin önemli bir bölümü, bazı insanlara diğerlerinden daha çok değer veriyoruz diyerek iki katmanlı bir toplum yaratmanın doğuracağı sakıncadır. Eğer bizim tercihimiz bir insanın diğerinden daha iyi, daha kültürlü ya da daha ahlaken daha üstün olmasına dayanıyorsa bunun karşı çıkılacak bir şey olduğu açıkça bellidir. Ama tercih seçilen kişinin özelliklerine değil de yükümlülüğü altındaki bireylere dayandırılırsa itiraz gücünden çok az şey yitirir. Jonathan Glover'dan bu uzunlukta bir alıntı yapmamın nedeni, hem bağımlı yakınları bulunan bireyleri tercih etme tezinin gerekçesini anlaşılır ve özlü bir şekilde özetlemesi, hem de insanlar arasında rastgele seçim yapmaktansa amaçlı müdahalede bulunarak birini diğerine tercih etme politikasına karşı ileri sürülen başlıca itirazlardan biri üzerinde durmasıdır. Diğer bir neden de bu alıntının bir insanın hayatını bir diğer pahasına kurtarmak için tehlikeli derecede yetersiz dayanaklar sunmasıdır. Ve bunun neden böyle olduğunu açıklamak gerekir. Bu kadar karmaşık bir konu üzerinde tamamen ikna edici bir argüman oluşturmanın mümkün olduğunu sanmıyorum. Ama ona bağımlı kişilerin varlığı nedeniyle bir bireyi tercih etme tavrına karşı esaslı itirazlar getirilebileceği görüşündeyim. En başta gelen güçlüklerden biri, akraba ve bakmakla yükümlü bulunan kişiler de olsa, üçüncü kişilerin herhangi bir kişinin hayatının devam etmesindeki çıkarlarını göz önüne alarak, bir kişinin hayatını kurtarıp bir diğer kişiyi ölüme mahkum etmenin haklı görülmesiyle ilgilidir. Eğer üçüncü kişilerin çıkarları ve istekleri bir idamın iptali için yeterli gerekçe olacaksa, neden bir idamı haklı göstermek için yeterli gerekçe olacağı düşünülmesin. Diyelim ki Jane'in arkadaşları ve çocukları, onun ölümünün onları mutsuz etmek şöyle dursun, mutsuzluklarının hafiflemesi için gerekli tek olanak olduğunu açıkça söylüyor. Şimdi bu durumu, ona değil de öteki adayı kurtarmak için yeterli ya da geçerli bir neden mi saymalıyız? Birine bağlı durumdaki kişilerin istekleri, onun aleyhine hareket etmemiz için geçerli bir zemin oluşturmazken, nasıl olur da üçüncü bir kişinin hayatı pahasına onun lehine bir gerekçe oluşturulabilir? Jane'in onun yaşamasını isteyen ve ona muhtaç olan çocuklarının olması, beni değil de onu kurtarmak için geçerli bir nedense eğer, neden Jane'in onun ölmesini isteyen çocuklarının olması onu değil de beni kurtarmak için geçerli bir neden olmuyor? Üçüncü kişilerin tercihlerinin bir kişiyi değil de diğerini mahkum etmeyi haklı gösteren bir gerekçe sayılması fikrinden hoşlanmıyorsak, üçüncü kişilerin çıkarlarının bir lehine kullanılmasına izin vermemiz halinde de aynı şeye yol açmış olacağımızı unutmamalıyız. Çünkü eğer Jane'in çocukları onun yaşamasını istiyorlarsa kurtarılacak öteki adayın ölmesini ya da en azından Jane'in değil de onun ölmesini istiyorlar demektir. Bu gibi durumlarda herkesin bir kişi sayılacağını ve hiç kimsenin birden fazla sayılmayacağını söyleyen Bentham ilkesine bağlı kalmak daha güvenli görünüyor. Jeremy Bentham İngiliz hukukçu ve filozofu, geliştirdiği faydacı doktrin, mutluluğun aritmetik olarak hesaplanabileceği ilkesine dayanır. Bir kurumun yararlılığı, azami sayıda insana azami ölçüde mutluluk sağlayabilmesiyle ölçülür. Bir diğer sorun da, bağımlı yakınları olanları kurtarmanın daha gerekli olduğu duygusunun siyaset düzlemine taşınırsa, ailesi olanların olmayanları sistematik olarak tercih edilmesi anlamına gelmesidir. Böyle bir uygulamanın, müdahaleciliğin en ciddi dezavantajlarından biri olarak gördüğümüz, toplumu çirkin bir şekilde sınıflara ayrılmasından kaçınması nasıl söz konusu olabilir? Bu, daha ilk bakışta ve özellikle de kendisine muhtaç çocukları olmayanlara, toplumun gizlice sahip olanlar ve sahip olmayanlar, yani çoluk çocuğu olanlar ve olmayanlar diye sınıflara ayrılması gibi gelecektir. Hatta bu, çekirdek ailenin ahlaksal yönden tercih edilmesine yönelik gizli bir desteğin sergilenmesi ve hem çocuksuzlara hem de çocuk yetiştirme konusunda aileyi hedefleyen görüşleri pek savunmayanlara yönelik bir saldırı olarak görülebilir. Aile tercihine karşı böylesine bir yaklaşım paranoid, bu terimi teknik anlamıyla değil gündelik anlamıyla kullanıyorum ve aşırı görünebilir. Ama benim vereceğim adıyla sistematik aile tercihi lehindeki kanıtlar doğru ve zorlayıcı olmadıkça böyle bir politikanın bu ışıkta mağdurlarının gözüne böyle görünmesini engellemek zordur. Glover, sistematik aile tercihini haklı göstermek için iki tür düşünce öne sürmektedir. Bunlardan birincisi bağımlılık ve muhtaçlık fikri, ikincisi ise geriye kalanların sefaletten ve zarardan esirgenmesine verilen önemdir. Bağımlı denen birçok kişi aslında hiçbir şekilde bağımlı değildir. Hatta bence çocukların ana babaları bir yana yetişkinlere olan bağımlılıkları bile tıpkı yetişkinlerin bağımsızlıkları gibi sık sık fazlasıyla abartılmaktadır. Fakat bu ayrı bir konudur. Ama biz çocukların bağımlılığını kabul etsek bile bu onların ille de ana babalarına ya da akrabalarına bağımlı olmaları anlamına gelmez. Çocuklar onların yükümlülüğünü taşıyabilecek herhangi biri sağlandığı sürece hayatlarını sürdürebilir. Ana babalarının sağ kalması elbette onlar ve ana babaları için daha iyidir. Ama bu başkalarının hayatını hiç düşünmeden feda edecek kadar ya da ana babaların hayatını başkaları pahasına kurtaracak kadar açık ve güçlü bir fayda mıdır? Ana ya da babanın ölümünün çocuklarda genellikle büyük acılara ve bir kayıp duygusuna yol açtığından elbette kuşku duyamayız. Ama bu gerekçeye dayanarak çocukların vakitsiz bir ölümle aynı şekilde acı ve mutsuzluğa sürüklenecek bir başkasını feda etmek pahasına bu acı ve kayıp duygusundan esirgenmeye hakları olup olmadığı ya da olması gerekip gerekmediği ayrı bir konudur. Üzülenler elbette yalnızca çocuklar değildir. Arkadaşlar da üzülür ve çocukların üzüntüsünün mutlaka daha büyük olduğunu ve önlenmeyi daha çok hak ettiğini gösteren bir kanıttan söz edilebileceğini sanmıyorum. Geride kalanlar arasında ölenle birlikte mezara girme yarışması düzenlenmedikçe insanların bir başkasının ölümünden duyduğu üzüntüyü ve uğradığı kişisel kaybı ölçmenin genel olarak kabul görmüş ve güvenilir bir yöntemi yoktur. Arkadaşların üzüntüsünü çocuklarınkinin yanında önemsiz saymanın güvenilir bir temeli bulunmadığına göre, talihsiz kişinin kederli kurtarıcılarını bağımlı yakınlarla sınırlamamız için de mantıklı bir neden yoktur. Eğer böyle yaparsak, adaylardan biri ya da öteki için yalvarmaya gelen, gözü yaşlı ve belki de para ödenmiş arkadaş kalabalığının oluşturduğu acayip ve ciddiyetten uzak bir manzaraya davetiye çıkarmış oluruz. Böyle bir pandemim olasılığı, kimin ölüp kimin kalacağını üçüncü kişilerin üzüntüsünü belirlemesine izin vermekten caymamız için yeterli olacaktır. Yani bağımlılık yalnızca ana babaya bağımlılık değildir. Acı ve üzüntü de yalnızca aile ilişkileriyle sınırlı değildir. Öyle bile olsa bunun bir insanı değildi, diğerini kurtarmayı tercih etmek için yeterli bir gerekçe oluşturacağı kesin değildir. Unutmamalıyız ki geriye kalanlara acımak gerekirse de açık farkta en büyük zararı ölen kişi görür ve ölümle yüz yüze kalan kişinin trajedisi yanında arkadaşlarının ve akrabalarının talihsizliği solda sıfır kalır. Bu zararı çocuksuz ve belki de arkadaşsız kişilere sistematik bir şekilde yüklemenin insanları sınıflara ayırmak kadar yanlış bir şey olduğu açıkça görülmektedir. Dikkatleri bireylerin özelliklerine değil de bağımlı yakınların çıkarlarına yoğunlaştırmanın böyle bir politikayı topluma ailesi olanları daima ve düşünmeden öncelik tanıyarak keyfi bir şekilde sınıflara ayırmanın ayıbından kurtaracağı iddiası inandırıcı olmaktan uzak görünüyor. Son olarak da eğer sistematik aile tercihi açıkça bir kamu siyaseti haline gelirse, bir aile kurmak kurtarılmayı gerektiren tehlikeli durumlarda önceliğin yeterli olmaması ihtimaline karşı nispeten ucuz bir sigorta olarak görülmeye başlayabilir. Elbette çocukların gerektiğinde mazeret olarak gösterilebilecek en az bir ya da iki çocuğun her zaman hazır bulunmasını sağlayacak aralıklarla sıralanması gerekecektir. Ayrıca bu, çocukların yalnızca akıllıca sıralanmalarını değil, kişinin bağımlı yakınları konumunda kalmalarını, örneğin ayrılmış bir eşin bağımlı yakınları haline gelmemelerini de gerektirir. Bu da evliliklerin direnç kazanmasına ve hatta belki anne ya da babanın veya çocuğun sorumluluğunu taşıyan üçüncü bir kişinin hayatı açısından belirleyici olabilecek çok daha kıran kırana velayet davalarını yol açacaktır. Çocuk bakmak ve evlat edinmekte yaygınlaşabilir. Ancak bütün olarak baktığımızda bu gibi düzenlemeleri çocukların ana babalarının hayatta kalma şansları üzerinde bir faktör oluşturmadığı ve kimsenin yeterli sayıda bağımlı yakını bulunmadığı için bir başkasının lehine gözden çıkarılmadığı bir duruma göre ahlaken tercih edilir bulacağımızdan kuşkuluyum. D. Yararlılıkla ilgili ahlaksal avantaj. İki türlü yararlılık vardır. Hayat kurtarmada yararlılık ve diğer türde yararlılıklar. Hayat kurtarmada yararlılığın tek başına ayrı bir sınıf oluşturmasının nedeni sadece varlığın sürmesi başkalarının hayatını kurtaracak birinin hayatına fazladan değer vermemenin bu hayat kurtarıcının ölmesi halinde kaybedilecek fazladan hayatların değerini tamamen yok saymak anlamına gelmesidir. Ama bir insan korunmazsa diğerlerinin öleceğinin kesin olduğu durumlar çok istisnadır. Devlet başkanları, hükümet üyeleri, polis şefleri ve bunun gibi kişiler kendi yararlılıklarının bu türden olduğuna inanıyor olacaklar ki, nükleer bir savaş halinde radyoaktif serpintiye karşı korunaklı, güvenli ikametgahlar ayarlarlar kendilerini. Diğer yurttaşların, bu mevki sahiplerinin değerini onlar kadar takdir edip etmedikleri ise daha kuşkuludur. Zaman zaman önde gelen cerrahların, birinci sınıf yararlı insanlar denebilecek kişilere açık bir örnek olduğu savunulmuştur. Ama bu da tümüyle tartışmasız bir sınıflandırma değildir. Kesinlikle söylenebilecek tek şey, varlığının sürmesi başkalarının yaşayabilmesi için açıkça gerekli olan herkesin öncelik istemek için geçerli bir nedeni olduğudur. Ama diğer türden yararlılıkların, kişiye başkalarının hayatı pahasına yaşamaya devam etme talebinde bulunma hakkı kazandıracak kadar önemli olduğu kuşkulu geliyor bana. Akademik felsefi tartışmalarda zaman zaman ortaya çıkan olası bir aday, Oxfam ve diğer bazı hayat kurtarıcı yardım kuruluşlarına yarım milyon sterlin bırakan hanımefendidir. Bu kadının birinci sınıf bir yararlılığı vardır der bu görüş. Ama bu yararlılık onun yaşama devam etmesini değil, en kısa zamanda ölmesini gerektirir. Bu kadın ne kadar uzun yaşarsa onun parasıyla kurtarılabilecek daha çok insan ölecektir. Böyle olması onu hemen öldürmeye yönelik bir argüman hazırlar gibidir. Bu gibi bir öldürme politikasına kanun ve asayişin çökmesi ve bunun da insanların ölümlerinden sonra başkalarına yararlı olacak maddi kazanımları asla bırakmamaları için esaslı bir neden oluşturacak olumsuz bir tepkiye yol açması olasılığı nedeniyle getirilecek itirazlar bir yana, bu kişinin zaten bir gün öleceği ve o zaman da farklı bireyler de olsa birçok insanın kurtarılacağı gibi gayet açık bir gerçek de vardır. Bu arada yatırımlarının enflasyona karşı korunmuş olduğundan ve fikrini değiştirmeyeceğinden de emin olmamız gerekir tabii. Birinci sınıf negatif yararlılık terimini kullanabileceğimiz bir yararlığa sahip tüm diğer kişiler ise ölümlerinden hayat kurtarıcı bir yarar sağladığımız kişilerdir ve bu da organları ve dokuları hayat kurtarıcı transplantlar olarak kullanılabilecek insanlar olgusudur. Bu olgunun en aşırı versiyonunu başka bir yerde tartışmıştım. Bu son derece önemli sorunu 6. ve 7. bölümlerde daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağım. Birinci sınıf yararlılık için daha başka aday gelmiyor aklıma. Ama eğer varsa bu doğrultuda çok ikna edici argümanlar oluşturulması gerekir. Gerçekten öylesine önemli olabilmeleri için ya hayatta kalmalarının başkalarının hayatını feda etmeye değecek kadar önemli olduğunun ya da onların ölümleri karşılığında başkalarının kurtarılacağının kesin olması gerekir. E. Ahlaksal liyakat. Son olarak bir insanın ahlaksal karakterinin onu mu yoksa başka birini mi kurtarmak gerektiğine karar verecek kişiler için bir faktör olup olmadığı sorununa bakmalıyız kısaca. Çoğu kişi birinin ahlaklı sayılıp sayılmayacağının kısmen de olsa onun cinsel tavrına bağlı olduğuna inanır. Yani ahlaksızlığın cinsel ahlaksızlıkla bağlantılı olduğu düşünülür sıklıkla. Bunun böyle olmadığını daha sonra 9. bölümde göreceğiz. Ama şu anda birinin ahlaksız ya da başka birinden daha az ahlaklı olduğu kararına varmamıza neyin yol açacağıyla değildi. Bu kararın o kişilerin tedavi görme hakkı konusunda ne gibi sonuçları yol açacağıyla ilgiliyiz. Ahlakı ödüllendirmek ve teşvik etmek elbette hepimizin görevidir. Ama bunu tedavi olmak isteyen adaylar arasından ahlaksal nedenlere dayalı seçimler yaparak gerçekleştirmek, yalnızca ahlakı ödüllendirmeyi değil, ahlaksızlığı cezalandırmayı da benimsemek demektir. Tavırlarındaki ya da karakterindeki bazı ahlaksal kusurlara bakarak ölmesine izin verilecek kişi olarak bir insanı değil de ötekini seçmek, ahlaka karşı suç işleyenlere yalnızca ceza verme değil, ölüm cezası verme hakkını da sahiplenmemiz anlamına gelir. Bunu yapmaya hakkımız olduğuna ya da buna zorunlu olduğumuza inandığımız, hiç olmamasını dilediğim durumlarda da koruyucu ve zorlayıcı hiçbir yasal düzenlemeye dayanmaksızın yargıçlarınkine benzer bir işlevi yerine getirmeye çalışırız. Bu tür tekniklerde hangi standartta kanıtlar gerekir ya da gösterilecektir? Cevap verme ya da savunma hakkı nasıl verilir? Burada söz konusu olan ahlak suçlarını neler oluşturacaktır? Kurtarılmayı bekleyen adaylar arasında ahlaksal nedenlere dayalı seçim yapma ahlakının kendisi, adayların herhangi birinin işlemiş olabileceği bir suçtan çok daha büyük bir ahlaksızlıktır. 4. bölümde incelediğimiz apaçık bir istisna, ancak ya canına kastettiği kurbanın ya da masum bir üçüncü kişinin canı pahasına kurtarılabilecek katil örneğidir. Orada görmüş olduğumuz gibi, gerek meşru müdafaa, gerekse de haklı gerekçelerle kendini savunan birine yardım etme zorunluluğu, olası katile, masum kişinin canı pahasına yardımcı olmaktan neden vazgeçmemiz gerektiğini göstermektedir. Bununla birlikte mahkum olmuş katilleri ve diğer suçluları, kurtarılacaklar arasında en düşük önceliğe sahip, en alt kategorideki kişiler olarak mı görmeliyiz? Örneğin küçük bir hastanede ve büyük bir cezaevinde aynı anda yangın çıkmışsa ve evdeki tek itfaiye ile tek ambulans ancak birine vaktinde yetişebilecekse ne yönde karar vermeliyiz? Düşünün ki ben bir nehrin kıyısında duruyorum. Ya boğulmakta olan kendi çocuğumu ya da bir yabancıyı kurtarabilirim. Ama ikisini birden kurtaramam. 2. bölümde kötü niyetli olmayan seçim ilkesinin kendi çocuğumu kurtarmak yerine yazı tura atmamı gerektirmediğini gördük. Kendi çocuğumdan yana tercihim, belki o yabancı için haksızlık olabilirse de kötü niyetli bir tercih değildir. Ama öte yanda iki yabancının hayatı aynı şekilde tehlikedeyse ve biri zenci diğeri beyazsa muhtemel ırksal tercihime göre hareket etmeye hakkım yoktur. Çünkü böyle bir tercih hem haksız hem de kötü niyetlidir.